Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları'nın sunduğu Halit Bolkan ve Turgut Yüksekdağ ile Otomobil Adamları hoş geldiniz. Tabi bu anonsu benden duymaya çok alışkın değilsiniz. Ancak sevgili Turgut, program ortağım, küçük bir operasyon geçirdi. O yüzden de dinleniyor. Bugün program bana kaldı ve hayatımda ilk defa bir radyo programını tek başıma yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Şimdiden özür dilerim. Eğer dilim sürçerse, biraz böyle takılırsam edersem. Ama şimdi buradan da hemen Turgut'a bir acil şifalar diliyorum. Her ne kadar telefonla kontrolüm altında olsa da bu yayını da dinlediğini biliyorum. İnşallah en kısa zamanda iyileşip aramıza dönecek. Çünkü ben onun yönlendirmelerini, onun sorularını çok seviyorum. Umarım dediğim gibi bugünkü yayını da yine de becerebilirim. Şimdi gelelim bugünkü konuların ilkine. Çünkü çok önemli bir nokta var. Çok yakın zamanda bayram başlayacak, bayram tatili başlıyor, okullar kapandı. Bir anda yollar Ege, Akdeniz'e doğru kalabalıklaşmaya başladı. Ve her zaman olduğu gibi biz bazı konulara, biz diyorum yine dikkatinizi çekerse, dikkat çekmek istiyoruz. O da nedir? Elbette ki uzun yolculuklarda nelere dikkat edilmesi gerektiği. Maalesef Türkiye'de özellikle de bayram tatilleri, uzun bayram tatillerine biz böyle göç eder gibi çıkıyoruz biliyorsunuz. Her ne kadar bu aralar yakıt fiyatlarının yüksekliği, otoyol fiyatlarının yüksekliği, otel fiyatlarının yüksekliği bizi tatile gitmekten biraz alıkoyuyor olabilir ama yine de mümkün olduğunca memlekete, arkadaşların yanına, ailenin evine, yazlığa, şuraya buraya gidecek çok insan var. Ve her yaz olduğu gibi de inşallah tabii kaza haberleriyle karşılaşmayız diyeceğim ama görünen o ki yine karşılaşacağız. Özellikle de bu Ege ve Akdeniz yollarında her ne kadar otoyollar yapılmış olsa da ilginç kaza haberleriyle karşılaşıyoruz. İlginç diyorum çünkü normal şartlarda bakımı yapılmış bir otomobille, gerekli ayarlamaları da yapılmış bir otomobille dinlenmiş bir sürücünün kaza yapması o kadar kolay bir şey değil. İşte biz iki tarafta da bazen hata yapıyoruz. Özellikle de otomobilin bakımı konusunda dikkat edilmesi gereken şeyleri hep biliyor, herkes biliyor ama bazen maliyet kaygılarıyla uzak durmaya çalışıyor. Ama en azından uzun yola çıkmadan önce hiç olmazsa, her şeyi bir kenara koyarak söylüyorum, lastik hava basınçlarınızı lütfen kontrol ediniz. Özellikle de normalde şehir içinde günlük kullanımda normal hava basınçlarıyla ilerleyen bir otomobilin tatil yolculuğuna çıkarken yüklü olacağını aklınızdan çıkarmayın ve otomobil firmasının çoğunlukla da ön, yani sürücü kapısını açtığınızda orta direğin alt taraflarında bir sticker vardır. Bazen bu bagajda olabilir, kaputta olabilir ya da en kötü ihtimalle hani hiç okumadığınız kullanım kılavuzu var ya otomobillerin, işte orada da yazıyor bunlar. Otomobilin yüklü haline göre belirlenmiş lastik hava basınçlarını ayarlamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü eğer lastik hava basınçlarınızı doğru noktaya getirmezseniz otomobilinizin yol tutuşu da bozulacak, fren mesafesi de uzayacak, daha fazla çalkalanacağı için sizi daha çok yoracak. Yani tabii yakıt tüketiminizi de arttıracak, bu arada en değerli noktalardan bir tanesi bu olsa gerek herkes için. Bu yüzden lütfen en azından otomobille uzun yola çıkmadan önce şu lastik hava basınçlarınızı bir kontrol edin. Diğer taraftan elbette motor yağını mutlaka kontrol edin. Hava filtrenizi, zamanı gelmişse yağ filtresini ve benzeri bir takım sıvılar değiştirmeli. Çoğunlukla atlanan noktalardan bir tanesi fren hidroliğinin kontrolüdür. Lütfen fren hidroliğini ömür boyu kullanılan bir sıvı olarak algılamayınız. Bir servise uğrayıp onun ne kadar nem topladığını, azalıp azalmadığını kontrol ettirmenizde fayda var. Gerekiyorsa yeniletin lütfen. Çünkü siz ayağınızı fren pedalına koyup ittirmeye başladığınızda sistem o hidrolik sıvıyı ileri ittirerek, basınç oluşturarak balataların diske ya da kampalanlara doğru ittirilip otomobilin yavaşlatılmasını ya da durdurulmasını sağlıyor. Eğer o sıvı eksikse ya da nem almışsa vesaire gibi sorunlar varsa işte belli yerlerde maalesef o frenler istediğiniz performansı göstermeyecek demektir. Buraya kadar otomobille ilgili kısaca bilgiler verdik ama daha önemlisi sürücüler. Lütfen uzun yola çıkmadan önce iyi uyuyun bir kere. Uykusuz yola çıkmayın. Herhangi bir hani alkol, uyuşturucu vesaire gibi insanı uyuşturan, reflekslerini yavaşlatan bir takım nasıl söyleyelim onu, içki ya da ilaçlardan uzak durun. Sabah erken saatlerde yola çıkmaya çalışın hava serinliğinde. Böylece daha canlı hissedersiniz kendinizi ama her ne olursa olsun sıcak havayla muhatap olacaksınız. Mutlaka her 2-2,5 saatte bir mola verip biraz hareketlendirin kendinizi. Kan dolaşımınız hızlansın ve bol sıvı tüketin. Bir de kazalar incelendiği zaman önü karşımıza çıkan bir gerçek var. İki yerde çok fazla kaza oluyor. Bir, yani karayollarının da sitesinde görebileceğiniz bir kaza noktaları var. Kara noktalar denir bunlara. Oralara yaklaştığınızda dikkat edin. İkincisi, kazaların önemli bir kısmı varış noktasına çok yakın yerlerde oluyor. Bunun sebebi de sürücünün yorulması, bir an önce varma isteği. Yapmayın, ne olur yapmayın. Yani tatilin tatil yolculuğuyla birlikte başladığını kabullenebilirseniz eğer, o yolculuğun 5 saat sürmesi, 7 saat sürmesi sizin için hiçbir anlam ifade etmeyecek. O yolculuktan da keyif almaya çalışın lütfen deyip burada en azından tatil yolculuğu öncesi birkaç bilgilendirme yapmış olayım. Şimdi tabii Turgut olmayınca soru soran da yok. Çenem de düşüyor benim. O yüzden de bu hafta 3 tane yenilik vardı. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesini bu bölümde anlatacağım. Diğer 2 tanesini son bölümde. Çünkü ikinci bölümde önemli bir konumuz var. Tamam, biz otomobil adamlarız ama motosikletten uzak bir programda değiliz. Dolayısıyla Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya ile birlikte olacağız ikinci bölümde. Onunla motosiklet pazarını konuşacağız. Motosikletle ilgili sorunları, önerileri konuşacağız. Çok güzel bir sohbet olacağına da eminim. Şimdi bu hafta otomobil dünyasını, en azından Avrupa ve bizi ilgilendiren bölümde önemli bir yenilik vardı. Son dönemde çok atak bir marka var. Daha doğrusu bir grup var. Stellantis grubu ve onun markalarından biri olan Peugeot. Peugeot biliyorsunuz son birkaç yıldır tasarım anlamında da teknoloji anlamında da çok aşama kaydetti ve bunun da karşılığını alıyor. Pazarda istenen markalardan biri oldu. Özellikle SUV sınıfında ciddi bir ağırlık elde etti. Ama ilginç bir şekilde farklı sınıflara da yönelmeye devam ediyor. Bu ilginç bir şekilde dememin sebebi şu. Normalde biz Peugeot'da şuna alışıktık. İşte hatchback ağırlıklı bir markaydı eskiden. Orada çok güçlüydü. Tabii ki sedanları da vardı. Minivanları da vardı. Sonra minivanlar SUV'lara dönüştüler. Ve bu şekilde giderken bir anda 408 diye bir model tanıtıldı. Bu otomobil, ben şunu iddia ediyorum. Daha önce iddia ettiğim bir şey vardı. Sedanlar yavaş yavaş ölecek diye. Şimdi o anda o sezonu yaşıyoruz. Yani yavaş yavaş sedanların üretimleri bitiyor. Sayıları azalıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bence SUV'ların da sayısı azalmaya başlayacak. Yani bugün herkesin peşinden koştuğu SUV'lar 10 yıl sonra bence bu kadar da popüler olmayacak. Çünkü şu anda özellikle Avrupa'da bütün otomobil markalarının yapmaya çalıştığı şey emisyonları düşürmek. Hani daha uzağa giden menzillere sahip elektrikli otomobiller yapmak. Daha düşük karbondioksit emisyonu salan hibritler yapmak vesaire. Fakat SUV'lar aslında bu amaca hizmet eden araçlar değiller. Çünkü yerden yüksekler, aerodinamik katsayıları daha yüksek. Dolayısıyla rüzgar direnci daha fazla. Yani normal binek otomobillere göre hem daha ağırlar hem de aerodinamik açıdan kötü oldukları için aslına bakarsanız yakıt tüketimi konusunda ya da elektrikli otomobiller için konuşmak gerekirse menzil konusunda dezavantajları var. Bence binek otomobillerle SUV'lar arasında bir sınıf daha olacak ki bunun bir iki örneği var aslında şu anda. Mesela Citroen C4 gibi. İşte Peugeot da oraya 408 diye bir model koydu. Bir fastback tasarım ki çok da tanıdık bir tasarımdır aslında geçmişte. Fakat uzun yıllar burun kıvrılan bir segmentti bu. Daha doğrusu tasarım segmentiydi. Ama son dönemde bu böyle fastback, liftback otomobiller daha fazla görünmeye başladı. İşte 408 de böyle bir otomobil. 4687 milimetre uzunluğunda bir fastback'ten bahsediyoruz. Yani sportif görünümlü bir otomobilden bahsediyoruz. Fakat yüksekliği, zeminden yüksekliği, yani otomobilin altının yere en yakın yeri 189 milimetre, yani SUV'lar kadar. Dolayısıyla tam olarak bir binek otomobille SUV arasında yer alan bir gövdeye sahip. Bu otomobil 2023 yılında üretilmeye başlanacak. Bize de büyük ihtimalle gelecektir. Ama özelliklerinden biraz bahsetmek gerekirse, mesela 471 litrelik bir bagajı var hibrit versiyonlarda. Benzinli versiyonu var, orada 536 litre. Yani C segmenti sedanlar için hani herkes koşturur ya bagajı büyük bagajı büyük diye. Burada da bagajı büyük bir otomobille karşı karşıyayız. İlginç olan nokta şu, 408'de dizel motor hiç sunulmayacak. İşte dizeller ölüyor ve yavaş yavaş yeni model ailelerinden çıkarılmaya başlandı. Üç tane motor seçeneği olacak 408'de. İki tanesi plug-in hibrit dediğimiz şarj edilebilir hibrit. Bir tanesi 180 beygir, bir tanesi 225 beygir. Zaten hali hazırda o grupta kullanılan motorlar bunlar. Diğeri de 1.2 litre 130 beygirlik PureTech motor. Ki o da bildiğimiz bir motor. Ve bu üç motorla sadece yollarda göreceğiz. Daha sonra tamamen elektriklisinde yollara çıkacağını söylememiz gerekiyor. Ve tabii ilginç olan noktalardan bir tanesi biz hani sportif otomobillerde görmeye alışmıştık ya böyle büyük büyük jantları 20 inçler 21 inçler filan. Evet 408'de de 20 inçlik jantlar var. Çünkü gelecekte karşımıza daha büyük jantlar çıkacak ve bunun sebebi aslına bakarsanız verimlilik. Yani jant çapları büyüyecek, lastik tabanları biraz daralacak ama buna uygun lastiklerle aslında yuvarlanma direnci düşmüş ama hala tutunabilen lastiklerle daha az enerji ya da yakıt harcayarak ilerleyeceğimiz otomobillerle karşılaşacağız. Fotoğraflarını rahatlıkla internette bulabilirsiniz. Gerçekten şık göründüğünü söyleyebilirim. Ama tabii bir kardeş de var. Citroen'in C5X'i var. Aynı temelden yükseldiklerini söyleyebilirim. Peugeot son dönemde yaptığı ataklarla herhalde birçok kırgın müşterisinin ya da kendine uzak duran kişinin bir gelip showroomlarını görmesini, oradaki modelleri incelemesini sağlayacak kadar sağlam adımlar atıyor. Zaman gösterecek elbette ama bence yeni bir ekolün de başlamasını sağlıyor olabilir Peugeot. Yıllar içerisinde göreceğiz. Şimdi artık ilk bölümü kapatayım. Çenem dediğim gibi çok düştü. İkinci bölümde sevgili Hakan Kaya ile sohbetimizi yapacağız. Son bölümde de İki tane daha yenilik anlatacağım. Bugünkü programı böyle tamamlayacağız. Şimdi kısa bir ara. Otomobil Adamlar ikinci bölümüyle devam ediyor. Konuğumuz Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya. Hakan Bey hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Nasılsınız? Her şey yolunda mı?
Teşekkür ederim. Daha iyi olacak inşallah.
İnşallah. Bu arada biz hani otomobil adamlarız ama motosikletten de uzak değiliz aslına bakarsanız. Trafikteki her şey bizim ilgi alanımıza giriyor. Bir de ben çok gençken motosiklet kullanıyordum bu arada. 20 yaşına kadar motosiklet kullandım. Manisa biliyorsunuzdur motosiklet konusunda çok zengin bir şehirdir. Ben de orada doğdum büyüdüm. Hani evet. Bisiklete binersiniz, bisikletten sonra mopedlere binersiniz, biraz daha büyüyünce motosikletlere binersiniz. Manisa öyle bir yer. Ben de moped ve motosiklet kısmını orada bir yaşadım. Ama sonra cesaretim kırıldı büyük ihtimalle. Belki biraz daha otomobilleri fazla sevdiğinden de olabilir bu elbette. Ama hala da gözüm motosikletlerde açık söylemek
motosiklet
gerekirse.
Motosiklet ediyorsunuz.
Bir de trafiğin bu kadar yoğun olduğu bir İstanbul'da aslında motosiklet bence en iyi çözümlerden biri ama. İşte o amaları size soracağım ama öncelikle şuna gelelim. Biz otomobilde şu anda derken son iki yıldır özellikle pandemiyle birlikte. özellikle de çip krizinden dolayı düşük arzla karşı karşıyayız. Yani talebe yetişemeyen bir arz söz konusu. Motosiklette de durum böyle mi?
Kesinlikle böyle. Aslında biz otomobille beraber bunu hissediyorduk ama otomobil daha böyle revaçta gündemde olduğu için toplumda daha bilinirliği yüksekti bu yaşanan sıkıntının. Bugün motosikletlere baktığınızda otomobilde olan teknik özelliklerin, donanım özelliklerin neredeyse tamamı var. Bir klima hariç ki motosikletin kliması da zaten rüzgardır. Öyle diyeyim yani. Cruise kontrolden tutun da otomatik vites opsiyonları, işte traction kontroller, çekiş kontrol sistemleri, elbette, destek sistemleri, işte ABS'ler vesaire, işte elcik ısıtma, sele ısıtma, otomatik inen kayan camlar, hatta çok ileri modellerde müzik setleri falan bile konuyor biliyorsunuz. Evet. O açık Amerika'da daha çok bir şey yapılan modellerde, ülkemizde de bazı farklı markalarda örnekleri var. Her bir bu yeni fonksiyonelite beraberinde bunu proses edebilecek bir çipe ihtiyaç duyuyor. Üretici aynı, hem otomobile hem motosiklete. Yani aslında otomobil motosiklet değil, bugün beyaz eşyada bile çip kullanılıyor. Cep telefonunda çip kullanılıyor. Ne bileyim, kolumuzdaki akıllı saatlerde çip var, bilgisayarlarda vesaire. Bu sonuçta bir talep yaratıyor. Yaratılan bu talep pandeminin etkisiyle beraber. Zaten aslında pandeminin öncesinde vardı biliyorsunuz. Konuşuluyordu zaten ciddi manada. Yani bu yeni bir şey değil ama tabii üstüne bir de bu mevcut durum binince daha da böyle derinden hissedilebilir hale geldi. Şu an üretim hattına baktığımızda öyle biliyorum ki biz hani aynı sektör içerisinde olduğumuz için otomobilde de böyle. Covid'den kaynaklı fabrika kapasitelerinde bir sıkıntı yok. İşte bu aşılama, alınan önlemler vesaire ciddi manada o etki elimine etti. Komponent eksikliğinden yani alt yüklenicilerin ham madde tedariğindeki yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı bir durum var şu an. Bu da tedariğe kaçınılmaz bir şekilde yansıyor. Beraberinde tabii artan talep, hani ekonomide bir kural vardır. Talep arttıkça fiyat da, hani arz da düşükse fiyat da beraberinde ister istemez etkileniyor. Dolayısıyla bugünkü tablo ortaya çıkıyor.
Peki Türkiye pazarı, motosiklet pazarı ile ilgili biraz bilgi verir misiniz? Yani kaç adet motosiklet satıyor? Bu arada tabii motosiklet derken siz bir ayrım yapıyorsunuz orada bildiğim kadarıyla. Hani evet. Scooterlar ayrı bir segment. Motosikletler yani gerçekten vitesli bildiğimiz o büyük motosikletler ayrı bir segment gibi.
Evet.
Türkiye pazarı nasıl bir genişlemede şu anda, son birkaç yıldır örneğin çok arttı çünkü motosiklet sayısı galiba, değil mi?
Kesinlikle. Şimdi şöyle, aslında önce ikiye ayırıyoruz, sonra bir daha ikiye ayırıyoruz. İlk ikiye ayırmamızın nedeni bu işte kurye taşımacılık sektöründe olan bir talep artışı, işte bu paket servislerle beraber, işte bu malum markaların daha çok revaçta olmasıyla beraber oluşan bir talep var. O işin şey hobi tarafı değil, yani iş tarafı daha çok. Hı hı. Hobi tarafına geldiğiniz zaman motosiklet ve scooter olarak aslında ikiye ayrılıyor. Motosiklet dediğimiz daha çok motorun şasenin ortasına doğru konumlandırdığı ürünler. Diğer tarafta sizin trafikte sıklıkla gördüğünüz scooter dediğimiz modeller var ki onların motorları şasenin arka tarafına doğru, yani denge merkezi, ağırlık merkezi arka tarafta olan ürünler, onları da biz scooter diye adlandırıyoruz. Bizim Türkiye'deki pazarın asıl büyümesi o ilk başta söylediğim paket servis tarafında, yani ulaşım tedarik kısmında çok ciddi bir, sadece Türkiye'de değil tabii bu Avrupa'da vesaire oralarda da öyle bir patlama şeklinde oldu orada büyüme. Diğer tarafa baktığımızda hani hobi taraf diyeyim ben oraya. Orada da bir büyüme var. Oradaki büyümenin asıl nedeni de artan yakıt fiyatları ve araç fiyatlarının satın alınabilirlikten uzaklaşması. Anladım. Yani bugün sıfır araç, orta kalitede bir sıfır araç bugün yani 700-800 bin lira olmuş. Çok ulaşılabilir değil. İşte dizelin litresi, benzin litresi 30 liraya dayanmış. Dolayısıyla motosiklet ulaşım için en ulaşılabilir, hem de tüketim açısından da en efektif araç olarak ortaya çıkıyor.
Yani ekonomik şartlar biraz da motosiklet pazarını büyütüyor bu durumda.
İnanılmaz tetikliyor. Evet. Öyle böyle değil. Yani ben birçok kişi var biliyorum, aracını işte sadece ailesiyle bir yere gitmesi gerektiği zaman, bir şey taşıması gerektiği zaman veya uzun yola gitmesi gerektiği zaman, işte tatil vesaire, aracını oralarda kullanmak için bekletiyor ama gündelik mobilitesini ikame ettirebilmek için motosiklet aldı. Yani böyle, yani çok ciddi bir talep var bu tarafta. Çünkü park sorunu yok. İşte yıllık vergisi, yakıt tüketimi, bakım masrafları, yani her taraftan baktığınızda motosiklet her zaman için daha öne çıkıyor. Avrupa zaten bunu çok önceden keşfetmişti. Bugün yani Avrupa'daki kişi başına düşen motosiklet sayısıyla Türkiye'yi karşılaştığımızda biz çok çok gerideyiz. Ama şu son pandemiyle beraber inanılmaz bir ivme yaşandı. Bizde de talep bu manada arttı, yani dediğim gibi tekrar söylüyorum, o iş tarafını dışarıya bırakıyorum, ulaştırma yani paket servis tarafını dışarıya bırakıyorum, o bambaşka bir konu.
Peki ne gibi rakamlardan konuşuyoruz burada pazar büyüklüğü açısından?
Şu aşamada da baktığımız zaman aslında biz şu an 250 binler civarında, artı eksi 10 bin diyebiliriz yani varsayım yaparken. 250 bin diye ben düz konuşayım.
Tabii.
Ancak ürün olsa elimizde şu an, bütün markalar tedarik kapasitesi normal düzende olsa, biz 300 binleri çok rahat bir şekilde geçerdik bu sene.
Vay, çok iyi rakamlar bunlar. Gerçekten çok
yani,
iyi rakamlar.
Tabii biz mesela bakıyoruz otomobil park, yani 2017'den bugüne toplam otomobil parkta bulunan otomobil sayısı %15 artarken, aynı dönemde yani yine 2017'den bugüne parkta bulunan motosiklet sayısı %23 artmış.
Evet.
Ki bir de şey burada yok. Şimdi biz otomobil ehliyetleri biliyorsunuz 50 cc'ye kadar motosikletleri kullanabiliyorlar. Avrupa'da bunu 125'e çıkardı. Biz de şu an bakanlıkla görüşme içerisindeyiz. Motet dernek olarak. Bütün markaların üye olduğu bir dernek. Oyder gibi düşünebilirsiniz otomobilde bulunan. Onu 125 cc'ye çıkartmaya çalışıyoruz. Otomobil ehliyetiyle de kullanılabilsin belli ürünler, daha kolay erişilebilir olsun diye. O eğer zaman... onu da yaparsak tabii yani çok rahat yani 500 bin lira falan görür yani.
Öyle bir durumda ben de zaten bir motosiklet alırım herhalde 125'lik. 50'lik, 50'lik beni pek taşımaz gibi görünüyor da o yüzden söylüyorum.
Vallahi şöyle söyleyeyim, şeyle ne amaçlı kullandığınıza biraz da bakıyor. Daha böyle işte yakın nahiye içerisinde karavanın arkasında falan düşünüyorsunuz. Gideyim işte marketi şunu alayım, o da yeter merak etmeyin. Ya ama ben... işte biraz gezeyim dolaşayım ilçe değiştireyim diyorsanız evet. Yani 125'ten şimdi, başlamanız daha rahat.
Ben ilçede değiştirmiyorum. Üstelik evim Avrupa yakasında, Radyo Anadolu yakasında. Hani kıta değiştiriyorum. Böyle de bir problemim var.
Evet, evet. O zaman siz yani 250'den başlayın bence. Daha güvenli olur.
Peki Yamaha'da bu sene de yenilikler olacak mı? Hani tamam arz konusunda sıkıntı var ama model çeşitliliğiniz de sizin hiç azımsanacak ölçüde değil.
Geniş bir ürün gamımız var bizim de. Yeni ürünlerimiz bu sene gelen oldu. Gelecek olanlar var. Özellikle Haziran'dan yani bu aydan itibaren önümüzdeki aylarda birkaç ürünümüzü daha getiriyor olacağız. Avrupa'da satışa çıktı ancak bize varışı biraz zaman alıyor teknik bir takım düzenlemeler nedeniyle. T-Max dediğimiz Maxi Scooter segmentinde bir ürünümüzü müşterimizle buluşturacağız. Hı hı. İşte geçtiğimiz aylarda R7 dediğimiz ürünümüzün lansmanını yaptık. Yine XSR serisinden ürünlerimiz var. Genişliyor yani her kesime, her ihtiyaca. Biz bunları 3 blok olarak açıklıyoruz Yamaha'da. İşte 3 blok diyoruz. Feel, Move ve Race olarak kullanım amacınıza göre, ihtiyacınıza göre ürünleri bir belirli bir segment dahilinde müşterilerimize sunuyoruz. Dolayısıyla showroomları ziyaret ettiğinizde işte satış temsilcileri size neye istinaden motosiklet talep ediyorsanız ona göre uyabilecek en iyi ürünü size sunuyorlar.
Bir de benim hatırladığım kadarıyla Yamaha özellikle Maxi Scooter da bayağı kuvvetliydi değil mi? Yani orada çok etkileyici modelleriniz var.
Şimdi bizim X-Max 250 dediğimiz 250 cc yani o aslında Türkiye'de Maxi Scooter diye alın biz telaffuz ediyoruz. Diğer taraftan asıl Maxi Scooter dediğimiz bizim T-Max dediğimiz bir ürünümüz var. Hı-hı. 560 cc. Ancak CC'ye bakıp tabii şey yapmamak lazım. Motorun şasenin tasarımından kaynaklı olarak kullanıcıya vermiş olduğu hissiyat ve sürüş konforu ve motor performansı. Otomobilde de öyle dedi değil mi? CC'ler düştükçe beygirler artıyor bugün. yani aynen işte düzenlemeler vesaire. Bu kesinlikle motosiklette de böyle ki hala atmosferik ürünler kullanılıyor motosiklette. Turbo tercih edilmiyor ama ona rağmen CC düştüğü düşmesine rağmen motor gücünde ciddi artmalar var. Bizim de orada T-Max dediğimiz ürün dünya genelinden sadece Türkiye üzerinde bahsetmiyorum. Kendi segmentini yüksek CC'li rakiplerine rağmen hala domine etmeye devam ediyor.
Güzel. Yani benim de aslına bakarsanız gözüm onlardan birinde. Hani bana benim hayat tarzıma çok yakın geliyor Maxi Scooter'lar. Hem konforlu görünüyor ama dediğiniz gibi biraz da büyükçe bir motor olursa üzerinde performans anlamında da beni üzeceğini hiç zannetmiyorum.
Ya şöyle söyleyeyim, limitli bir bütçeniz varsa hem şehir içi ulaşımı çözeyim tek ürünle, hem uzun yola da ben seyahat yapayım, hem de işte eşimle veya arkadaşımla artçılı dediğimiz yani aklıma da birini alayım, beraber seyahat edeyim, bunların hepsini bir arada yapayım istiyorsanız bu Maxi Scooter'da bu T-Max veya X-Max dediğimiz ürünler tam size uyan ürünler. Altta işte sele kapasitesi vesaire, yakıt tüketimi, bunların hepsini dikkate aldığımızda tam beklediğiniz ürünler bunlar. Yani şöyle düşün, X-Max'i şey gibi düşün, hani arabadasınız, otomobildesiniz, daha böyle anlaşılabilir olsun diye söyleyeyim. Türkiye'de gerçi üretimi yok yani satılmıyor bildiğim kadarıyla ama Jetta'yı şey gibi düşünün, Volkswagen Jetta'yı X-Max 250 gibi düşünün. T-Max'i de Passat gibi düşünün. Anlatabildim yani. evet.
O da iyiydi. evet. Tabii şimdi bir de buradan motosiklet kültürüne geçmek istiyorum ben. Çünkü ya ben çocukluğumda yani ilk gençliğimde söylediğim yaşlarımda hani 17-18 yaşlarındayken moped kullanıyorduk Manisa'da. Çoğu insan kullanıyordu ve öğretilmemiş ama yerleşmiş bir takım kurallarımız vardı bizim orada. Hani motosiklet diye dikkat ederdik. Onlar işte... belli yerlerde sapaklarda dururlardı, bakarlardı vesaireydi. Yani orada Daha sonra Avrupa'ya birçok kez gittim, tahmin edersiniz işte özellikle Roma gibi, Barcelona gibi şehirlerde aynı şeyleri gördüm. Fakat bugün Türkiye'de özellikle de İstanbul'da motosiklet kültürü konusunda ciddi problemler yaşıyoruz. Bu nasıl çözülür?
Ya şöyle söyleyeyim, şimdi burada aslında insanların beklentileriyle tavırları birbiriyle çok eşleşmiyor. Şimdi paket servis dediğimiz tarafta, şimdi herkes bugün internetten artık bir şey alıyor.
Evet.
İster bir yerden normal bir herhangi bir alışveriş yapın, gecenin bir vakti canınız bir şeye çekiyor değil mi? Hani bir şey istiyorsunuz ve atıyorum 30 dakikayı geçince de mırıldanmaya başlıyorsunuz. Evet. Niye gelmedi? Veya kargo verildiği zaman efendim yarın kargo bu bana ulaşacaktı, niye ulaşmadı diye mırıldanmaya başlıyorsunuz. Bir an önce istediğiniz şey hemen ayağınıza gelsin istiyorsunuz. Ama diğer taraftan trafiğe çıktığınızda o birilerine o şeyleri yetiştirmeye çalışan insanları görünce de tepki veriyorsunuz. Şimdi burada bir dengeyi bulmak lazım. O insanlar gerçekten hani ekmeğinin peşinde, size taşıdığı muhteviyatı neyse en sağlam ve sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın stresi içerisindeler. Bu tabii ki trafik içerisinde onlara her şeyi yapma hakkı tabii ki vermiyor. Tabii ki trafik kurallarına aykırı bir şekilde davranışları asla tasvip edemeyiz. Bunlar hiçbir şekilde savunacağımız şeyler değil ama o acelecilik, o aralardan işte kaçmalar, bir şekilde kendini o trafiğin içerisinden kurtarmak araç sürücülerinde bir tepkiye yol açıyor.
Evet.
Dolayısıyla bir diğer taraftan, az önce başta da söyledim, hobi tarafıyla kullanan insanlar da var. Bakıyorsunuz işte kaskı, eldiveni vesaire, eğitimli, belli gelir seviyesinde üst düzey yönetici adam yani, ama araç kullanıcısı onu da aynı statünün içine koyuyor. Diyor ki ya bunların hepsi böyle falan. Bir defa motosiklet yani iki teker olması hasebiyle trafik içerisinde sürekli akışkan olmak zorunda. Sürüş güvenliği bunu gerektiriyor. Yani siz daha küçüksünüz hacim olarak. Yani o küçücük dikiz aynasında arabaları bir bulmakta zorlanıyorsunuz otomobil kullanırken. Sollama yapmadan evvel veya şerit değiştirmeden evvel. Bazen eğilip direksiyona bakıyorsunuz, yanımda araba var mı? Hatta kör nokta sistemleri geliştirildi değil
elbette,
mi?
Elbette, elbette.
Şimdi motosiklet bu kadar hacmen küçükken o küçücük aynanın içerisinde nasıl size farkındalığını artıracak? Mümkün değil. Yani şeridin içinde araba gibi gitmemesi lazım.
Evet.
Bu daha çok kazaya davetiye. Yani size de vicdani bunun bir yükümlülüğü var değil mi? Allah korusun bir şeye Allah sebep korusun. Olduğunuzda.
Tabii ki, tabii ki.
Dolayısıyla filtreleme dediğimiz bizim sürekli belirli bir trafiğin maksimum %10 üstünde olacak şekilde, filtreleme şekilde motosiklet sürekli araçları hafif hafif böyle bir şekilde yelken modunda geçiyor olması lazım ki kendini o kör noktadan
kurtarsın.
Kurtarsın yani güvenliğini ancak o şekilde sağlayabilir. Dolayısıyla bu araç sürücülerinin bunu şey olarak görmemesi gerekiyor. Bu onun olması gerektiği şey bu zaten yani.
Yani normalde sürüş güvenliğinin gerektirdiği durum bu motosiklet
kesinlikle arasında. Biz zaten bununla ilgili de şimdi bakanlıkla görüşüyoruz. Motosiklette hız limitlerinin otomobille aynı seviyeye getirilmesini, şimdi baktığınız zaman devlet refleks olarak hızı düşürdüp güvenliği sağlayacağını düşünüyor ama motosiklette bu sistem ters işliyor.
Evet.
Yani akselerasyon her zaman tehlike yaratmaz, bazen hayat kurtarır. Bir tehlikeden kaçmanız gerektiğinde o gücün elinizde olması lazım.
Doğru. Otomobil için de geçerli aslında.
Tabii ki ya, koskoca tır, şimdi harfiyat kamyonu, bunu buralarda nasıl ben buradayım diyeceksiniz. Zaten adam büyük bir araç kullanıyor, gürültüsü var.
Tabii.
Siz nasıl kendinizi bu korna çalarak yani ambulans gibi gidebilir misiniz? Yani ne kadar korna çalabilirsiniz ki yani?
Doğru, doğru yani %100. Peki eğitim tarafı ne durumda? Sizin bildiğim kadarıyla bir okulunuz var bununla ilgili.
Var, Yamaha Sürüş Akademisi, YRA dediğimiz güvenli sürüş eğitimi veriyoruz orada. Biz zaten oranın zaten varoluş amacı da bu. İşte trafikte kendi farkındalığınızı nasıl artıracaksınız? Karşılaşabileceğiniz tehlikeler neler olacaktır? Profesyonel bir eğitim aldıktan sonra illa bunu gidip Yamaha'nın akademisini almanıza gerek yok. Özel bir takım eğitim kurumları var, profesyonel, bireysel bu işi yapan hocalar var. Yine başka markaların sürüş okulları var. Ben iki teker dünyasına adım atan herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Muhakkak ve muhakkak gidip profesyonel bir süzgeçten geçirsinler kendilerini. Çok ciddi manada riski minimize edebileceklerini görecekler. Yani artık ondan sonrası normal gündelik hayatta başınıza gelebilecek hadiseler şeklinde cereyan etmeye başlıyor.
Biz hep şeyi söyleriz ya, motosikletçinin kaportası kendi vücududur. Çok dikkatli olması lazım herkesin. Yani
tabii ekipman konusu. Evet, ekipman konusu çok önemli burada.
Hatta ben hep şunu savunmaya çalışıyorum. Güvenlik ekipmanları mesela, örneğin kasktan vergi niye alınır? Niye alınıyor ben anlamıyorum. Yani güvenlik niye vergilendiriliyor örneğin?
Aslında güzel bir soru sordunuz. Birçok konuda bununla ilgili bağlantı kurabiliriz. Birçok şeyde biliyorsunuz devlet istisnasız vergi alıyor.
Evet. Evet.
Yani kask da bunlardan bir tanesi. Biz halihazırda bir çalıştay süreci içerisindeyiz sektör olarak. Taleplerimizin içerisinde bu da olacak ama belki şu an zamanlaması çok doğru olmayabilir, biliyorum. Haklısın. Vergi falan dediniz, şimdi biraz böyle bir şey oldum.
Yani yapacak bir şey yok. Biz talebimizi söyleyelim. Buradan sonrası devlet büyüklerinin işi, ama bu arada süremizin de sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbetti. Çok çok teşekkür ediyorum katılımınız için, verdiğiniz bilgiler için, ama şu T-Max bir gelsin, ben bir göreyim onu diyorum.
tabii ne demek, memnuniyetle.
Çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ederim, sevgiler.
Otomobil Adamlar'da son bölümdeyiz. İlk bölümde söylediğim gibi bu hafta yenilikler bol. Şimdi son iki yeniliği anlatayım size, ki her ikisi de Türkiye'deki tanıtımlar aslına bakarsanız. Bir tanesi Toyota Yaris Cross. Gidip kullanma fırsatı bulduğum lansmanında bir otomobil. B segmenti bir SUV getirdi Toyota. Yaris platformunda, yani B segmenti platformunda bir otomobil bu. Ama adından anlaşılacağı gibi Cross, yani crossover aslına bakarsanız. Ve hani hep SUV diyoruz ya. Biz de hep şey diyoruz ya, onlar SUV değil, onlar crossover. Bazı otomobil firmaları bunu kabullendi ve bu tip otomobillerine bir şekilde içinde cross geçen isimler koymaya başladılar. Toyota Yaris Cross, Yaris'le aynı platformu paylaşmasına rağmen Yaris'ten daha uzun bir otomobil. 95 milimetre daha uzun, 20 milimetre daha geniş vesaire. Yani biraz daha iri yapılı bir otomobil. Bunun da karşılığı var. Hem iç mekanda daha ferah bir alan sunuluyor, hem de 397 litrelik bagaj Yaris'in çok daha ilerisinde doğal olarak. Aks mesafesi 2560 milimetre. Dediğim gibi Yaris'le aynı platformda. Zeminden yüksekliği, yani otomobilin altının yere en yakın noktası da 170 milimetre. Yani bu açıdan bakıldığında evet, tam olarak bir crossover. Eski deyimle diyelim SUV, ama asla bir arazi aracı değil, çünkü önden çekişli olarak getiriliyor. Yani zaten bu otomobillerin amacı da şehir içerisinde yerden yüksek oturma pozisyonu ile kendini daha güvende hissetmek isteyen insanlara hizmet etmek. Bir de tabii zeminden yüksekliği fazla olunca binek otomobillere göre kötü yol koşullarında da binek otomobillerden daha rahat hareket edebiliyor. Bu arada şey de söyleyeyim, binek otomobillerde ortalama zeminden yükseklik 14 santimetre, yani 140 milimetre civarında. Yani 3 santim daha yüksek bir otomobil Yaris Cross yani binek otomobillere göre, bunu söyleyebilirim. İki motor seçeneğiyle geldi. Bir tanesi aslında Corolla'da da kullanılan 1.5 litrelik atmosferik 3 silindirli motor. 125 beygir güç üretiyor. Maksimum torku da 150 Nm. Önemli tarafı ne? Malum her yeni gelen model daha düşük yakıt tüketme çabasında. WLTP verilerine göre Yaris Cross'un 1.5 litre atmosferik motorlu versiyonu 6.1 litre tüketiyor 100 kilometrede ortalama. Mesela performans olarak da bakarsak saatte 100 km hıza 11.7 saniyede çıkıyor. Buna karşılık bir de tabii Toyota'nın olmazsa olmazı full hibrit var. Yani tam hibrit dediğimiz sistem. Bunu da tanıyoruz aslında, bu sistemi de. 1.5 litrelik hibrit motor 116 beygir güç üretiyor. Bu yanıltmasın sizi. Yani hibrit olmayan motor, aynı motor 125 beygir güç üretirken hibrit motor 116 beygir güç üretiyor, ama elektrikli motorun desteğini atlamayın lütfen. Hem elektrikli hem benzinli motorun toplam gücü, toplam torku zannettiğiniz gibi olmuyor. En basit örneğini söyleyeyim size. Bu otomobil, yani hibrit versiyon, normal motorlu versiyondan daha ağır olmasına rağmen, çünkü bir elektrikli motor var, bir batarya var. Saatte 100 kilometre hıza 11.2 saniyede ulaşıyor. Yani yarım saniye daha hızlı. Üstelik bunu yaparken 100 kilometrede ortalama 4.6 litre yakıt tüketiyor. Buradan da anlaşılacağı gibi 1.5 litre daha düşük bir tüketim söz konusu normal benzinli motorlu Yaris Cross'a göre. İşte hibritin avantajları. Yani bu avantajın bir de dezavantajı olması lazım. Her şey bu kadar iyi olamaz. Tabii ki fiyat farkları var. Benzinli Yani normal benzinli diye ben bunu tarif ediyorum. 1,5 litrelik Yaris Cross'un anahtar teslim satış fiyatları 667.800 liradan başlıyor. 712.100 liraya kadar gidiyor. 3 farklı donanım seçeneği var. Hibrit versiyonun fiyatı ise 702.600 liradan başlıyor. Ve 829.300 liraya kadar gidiyor. 4 farklı donanım versiyonu var. Bu fiyat farkını ne kadar sürede kapatır, ne kadar sizin cebinizi korur, bu tamamen yıllık yapacağınız kilometre ve bu otomobilleri kaç yıl kullanacağınızla ilgili bir durum. Dolayısıyla bunun hesabını siz yapmalısınız. Tabii bu otomobilleri bulabilirseniz, çünkü daha ilk parti gelir gelmez tükendi diye bir bilgi geldi bana. Maalesef günümüzün gerçeği bu. Ama şunu söyleyebilirim. Yaris Cross B segmentine bir hareket getirecek, o belli. Hem Toyota'nın oturmuş bir imajı var sağlamlık konusunda, uzun ömürlük konusunda, ama aynı zamanda özellikle hibrit konusundaki tecrübesi ona büyük avantaj sağlıyor. Valla hayırlı olsun demek lazım Toyota için. Bize bir gün test için gelecek mutlaka. Ben kısa süreli de olsa kullandım ama İstanbul'da sevgili Turgut'la beraber bunun bir testini yapar, daha detaylarını anlatırız. Bir diğer yenilikle de kapatacağım programı. Subaru'dan bir elektrikli hata geldi. Şöyle söyleyelim, Türkiye'de satışa sunulan ilk %100 elektrikli Japon marka modeli Subaru Solterra oldu. Aslına bakarsanız Toyota ile birlikte ortak geliştirilmiş bir model bu. Ama elini Subaru Türkiye'de daha çabuk tuttu ve Solterra'yı satışa sundu. Şöyle söylemek lazım, bu arada Subaru'nun da ilk %100 elektrikli modeli bu. Büyük bir otomobil. Az önce hatırlarsanız ilk bölümde şunu söylemiştim, hani fastback, liftback tasarımlar ağırlık kazanacak bu sektörde diye. Solterra da o tarz bir tasarıma sahip. Uzunluğu 4690 mm. Yani Forester'dan uzun, öyle söyleyeyim. Subaru Forester'dan. Daha geniş yapıya sahip. Aks mesafesi daha uzun. Yani iç mekanda da Forester'dan büyük, dışarıda da Forester'dan büyük. Ama tasarım öyle bir tasarım ki Forester'dan küçük gibi duruyor. Göz aldanması. Şeyi hemen atlamadan söyleyeyim, Subaru malum hani dört tekerlekten çekişli modelleriyle önde olan bir markadır ya, Boxer motor ve dört tekerlekten çekiş, simetrik dört tekerden çekişlerler onlar. Solterra da dört tekerlekten çekişli. Bir elektrikli otomobil nasıl dört tekerlekten çekişli olabilir derseniz, önde ve arkada bir elektrik motor var, eşit güçte bunlar. Bu otomobilin toplam gücü 218 beygir, 338 Nm tork üretiyor, saatte 100 km hıza 6.9 saniyede ulaşıyor. Son hızı 160 km bölü saat. Yani aslında içine bindiğiniz, kullanmaya başladığınız zaman bu veriler biraz anlamsızlaşacak. Çünkü elektrikli motorlu otomobillerin özellikle ilk kalkış anı ve ara hızlanmalardaki atikliği gerçekten şaşırtıcı. Bu arada birkaç bilgi daha verelim. Mesela DC şarjda %10'dan %80'e 30 dakikada şarj edilebilen bir bataryaya sahip ki batarya büyüklüğü 71.4 kWh. Kaç kilometreye kadar gidebilir acaba bu otomobil diye sorarsanız eğer, menzili 466 kilometre WLTP verilerine göre, hiç fena değil aslına bakarsanız. Bunun dışında söyleyebileceğim önemli şeyler, iç mekan tasarımının Peugeot'un kullandığı iCockpit'e çok benziyor olması. Gösterge tablosu direksiyonun üst tarafına yerleştirilmiş. İleride bu başka markalara da sirayet edebilir. Kameralı bir dikiz aynası var, dolayısıyla arkada 5 kişi olduğu zaman ya da hani orada engeller olduğu zaman arkayı görememe problemi de yok. İçeride 12.3 inçlik bir multimedya ekranı var, gayet şık görünüyor. Ve bu otomobil gelir gelmez neredeyse tamamı satılmış durumda. Fiyatlarını da söyleyeyim, 1.665.900 liradan başlıyor, 1.849.500 liraya kadar gidiyor 3 farklı donanımda. Umarım bunu da kullanacağız Turgut'la beraber, detaylarını daha sonra aktaracağız. Bugün de Otomobil Adamların sonuna geldik. Sürçülisan ettimse affola. Sevgili Turgut kardeşime tekrar geçmiş olsun diyorum. Herkese iyi bir gün, iyi bir hafta, kazasız bir hafta dilerim. Hoşçakalın.